Ayrım 13. Karagöz ile boş verin beni. Ferhan Şensoy. Sayfa 184. 41. Boş verin beni ve Karagöz amaçsız ve derbeder kanat çırpışlarla bomboş sofraya iniş yaptılar. Kafalarını bir o yana bir bu yana çevirip kapalı pencere camından odayı incelediler. Karagöz mutfak penceresi denizliğine uçtu, içeriği gözlemeye başladı. O uçtu diye boş verin beni de havalandı ve fakat ereksiz kanat açtığı için anlamsızca banyo penceresi denizliğine kondu. Niye buraya kondum ki diye düşündü. Kumruca'da bir anlamı olmayan, ses uyumu açısından da Kumruca'ya gayet aykırı gurup kurup gup gup sesi çıkardı. Ne diyorsun sorusunu guruldadı Karagöz. Bilmem, ne dediğimi bilmiyorum. Öyle bir ses çıkardım işte, sıcaktan herhalde. Anlamında sanki açıklayıcı guru guru gurultular çıkardı. Olduğu yerde kanatlarını açtı, kapadı boş verin beni. Aşırı sıcaklar, açlık, susuzluk bezdirmişti kumruları. Gündüz kanat çırpmaktansa aydınlık boşluğunda pineklemeyi yeğliyorlardı. Aydınlık zeminine düşmüş ekmek kırıntıları tükenmişti. Çer çöp ne bulurlarsa atıştırıyorlardı ama ekmeğin yerini tutmuyordu. Pencereden mutfağı enikonu inceleyen Karagöz'ün nerede bu guru gurusuna, pencere hep kapalı, içeride hiç ışık yok anlamına gelen, içinde G'si ve U'su çok sesler çıkararak yanıt verdi boş verin beni. Karagöz su kabının olduğu denizliğe uçtu, gagasını boş su kabına soktu, kabın dibini gagaladı, yeniden boş verin beninin yanına geldi. O bir yere gitti gurultusunu beyan etti, sanki çok önemli bir açıklamada bulunuyormuşçasına. Kısa bir suskunluk ve sağa sola baş çevirmeden sonra, sanki artık hiç gelmeyecekmiş gibi iç geçirmesini gukgukladı. Her şeyi içeride, taşınmadı ya buradan, yanıt guruldamasını ifraz etti boş verin beni. Karagöz boynunu bükerek hüzünlü bir guru guru ile yanıtladı. Başına bir şey gelmiş olmasın, gideli kaç kere uzun karanlık oldu. Gece deniliyor ona. Uzun karanlığa mı? Evet. Sonunda gökyüzüne güneş geliyor, kovuyor geceyi, gündüz başlıyor. Gündüz ne demek? Uzun aydınlık. Peki güneşi kim kovuyor? Onu bilemiyorum. 42. Bir saat önce geldim, yerleştim odama. Geniş balkonumda 3 tane 4 köşe alçak tabure, bir ahşap masa, liman tam karşımda, ardı uçsuz bucaksız Karadeniz, manzara olağanüstü. Banyo güzel, tuvalet kapağında kurbağa yavrusu yok. İçme suyunu nereden edineceğiz? Buralarda havlu satan bir yer var mı? Durumunda kalınmayacak. İstiyorsun getiriyorlar. Sessizlik büyüleyici, yalnızca kuş sesleri duyuluyor. Elveda kurbağalar. Kırlangıçlar filo halinde gökyüzünde büyük daireler çizerek uçuşuyor. Kısa, kesik cik sesleri çıkarıyorlar. Buranın nöbetçi kumrusu guruldamakta gecikmedi. Motelin bahçesindeki erik ağacından bana guguk gu dedi. Sağ ol kumru, hoş buldum anlamında guruldadım. Sahil pansiyondan sonra bir düş gibi bu motel. Sabah erken kalktım, odamı boşaltıp havlumu arabaya koydum, anahtarı teslim ettim Kamil Bey'e, kahvaltı ve hesabımı rica ettim. Son kez oturdum vişneler altındaki tahta masaya. Kahvaltı ederken 5 cenazem var benim beylerin boşalttığı odaya yaşlı bir çift geldi. Onların peşi sıra çoluk çocuk, kadınlı erkekli, 8 kişilik bir örgüt, çanta, bavul, naylon torba sarmalı halinde üst kattaki 2 odaya tırmanışa geçtiler. Biri yaşlı, öbürü genç ama ikisinin de kıçı heybetli, mutlaka kökenleri Meksikalı kadınlar, gene çamaşır yıkamışlar, ufak ufak beni çevreleyen iplere, çarşaflar, yastık yüzleri asmaya başladılar, aralarında hiç İspanyolca konuşmadan. Şimdilik bana en uzak olan ipte çalışmalarını sürdürüyorlar. Onlar beni ambalajlayamadan çekip gideceğim zaten buradan. Bulaşıkçı olduğu tahmin edilen günaydın kavramsız pos bıyıklı adam mutfak tarafından getirdiği naylon torbaları vişnenin arkasındaki çöp bidonuna attı. Tam giderken günaydın dedim ona yüksek sesle. Duraladı, bir an boş baktı. Sonra belki de günaydın anlamına gelebilecek olumlu bir baş sallamadan sonra gene evin arkasına dolandı. Ani bir taarruz oldu. Boş kalan son bungalov kompartmanına 6 kişilik sıkma başlı kadınlı, eli tesbihli adamlı, mayo yerine kıçının deliğine yapışmış blue jean ve ıslanır ıslanmaz körpe memelerini ortaya çıkaracak, bir beyaz tişörtle denize girmeye hazırlanmış genç kızlı grup iniş yaptı. 6 kişi o kıç kadar kompartmanda nasıl yatacaklar? Kaç göç yok mu? Kim kimin nesi? Kimse kimsenin bir şeyi değil mi? Grup seks yapmaya mı geldiler? Olamaz. Tatilde seks söz konusu değil, yatakları birleştirip balık istifi yatacaklar işte. Mahremi namahreme değdirmeden. Grup seks yapmayacağı kesin güruhla, hemen bir yere uzanmam lazım amcagillerin kadın takımı arasında laf lafı açtı. Nereden geldiniz? İstanbul'dan. Neresinden? Ümraniye'den. Ümraniye neresi? Tam zamanında kaçıyorum buradan duygusuyla kahvaltımı ettim. Gayet ucuz olan hesabı ödedim. Kamil Bey ve Emine Hanım'a teşekkür ve veda edip ayrıldım pansiyondan. Tutkun motele gelince giriş katındaki lokantada bir bira içtim, odaya çıktım. Kurbağasız tek başıma bir duş aldım. Belime havlu doladım, koydum kıçı balkondaki dört köşe tabureye, daha az sıkıcı olduğunu umduğum öbür kitaba başladım. Amerikalı avukat bir kadın New York'tan uçağa binmek üzere havalimanına geliyor. Takside çocuğunu kocasını düşünüyor. Çok dalgın, taksi sürücüsünün sorduklarını söylediklerini duymuyor. Nereye gittiğini bilmediğimiz uçağa biniyor. Annesinin hastanede ölümünü, cenaze törenini, mezarını anımsıyor. Annesinin babasıyla çekilmiş düğün fotoğrafı geliyor gözünün önüne. Babam niye cenazede yoktu düşüncesi beynini kemirmeyi sürdürüyor. Tam uçakta kahve servisi yapılırken uçak düşüyor, kahveler kan oluyor. Gayet saçma. Sayfalarca anlatılan roman kahramanı daha hikaye başlayamadan ölüyor. Kitabı kapatıp sigara yaktım. Güzel esiyor rüzgar. Gökyüzü bulutlandı, birdenbire şakırdadı yağmur. Bu sıcağın üstüne güzel geldi beklenmedik Karadeniz yağmuru. İstanbul'da da yağıyor mudur acaba? Islanmış mıdır kumrucuklarımın kanatları? Yağıyorsa aydınlık zeminindeki ekmek kırıntıları da ıslanıp yumuşamıştır, su kapları dolmuştur, aydınlığa sığınsınlar. Yalnız tatil, kafa dinleme güzeldi, bu kadar yalnızlık çok güzel değil galiba. İnsanlardan mı kaçıyorum? Bir güvensizlik mi bu? Sevgisizlik mi yoksa? Kumrular bile çift gezerken benim böyle yapayalnız oluşum çok saçma. Eve en yakın lokantaya gelen kısa saçlı, hiç ojesiz hayatımın kadını şimdi nerelerde acaba? Ani bir kararla cep telefonumdan eve en yakın lokantayı aradım. Dublesi tek gibi açtı. Merhaba dublesi tek gibi. Evet benim. İyiyim, tatildeyim. Güneydeyim. Bir şey soracağım. Hani Fikret'in izdivacıma engel olduğu hayatımın kadını vardı ya. Ha evet, o bir daha hiç geldi mi? Yok, hayır, öylesine sordum. Tamam peki, iyi akşamlar. 2 saat kadar sürdü yağmur, ortalık serinledi. Sonra başka bir yerlere gezmeye gitti bulutlar. Güneş açtı. Motelle liman arasındaki geniş meraya otlamaya geldiler ağır aksak, boyunları çıngıraklı mandalar, sanki bir orkestra gibi. Atlayıp arabaya limana indim, bir gölgeye park ettim. Teknelerin karşısında küçük balıkçı dükkanları, hepsi kapalı, sabah gelen balıklar satılmış. Dükkanların arkasına dere tarafına dolandım. Derenin yanında bir baraka var. Gece kondumsal bir durum. Küçük barakanın uzantısı olarak üstü eternit kaplı bir veranda. Orada kimi kırmızı ve beyaz, kimisi mavi ve beyaz damalı örtüleri olan 4 kişilik 5 tane boş masa. Lokanta hissini veren bölüm orası. küçük baraka mutfak konumu duygusu uyandırıyor. Kapısı açık, içeride buzdolabı ve ocak var. Verandayı çevreleyen alçak duvarın deniz tarafına pencere çerçeveleri takılmış, camları yok. Veranda girişi denilebilecek bir ev yıkımından araklandığı çok fazla belli olan kapının penceresel üst bölgesinde de cam yok. Çerçeve perver ve fakat cam sevmez bir kurumla karşı karşıyayız. 40 yıllık eski püskü kapının cam gerektirmeyen alt bölümüne mavi plastik boyayla büyük harflerle Erkan yazılmış. A harfi çizilirken boya kalmadığı anlaşılıyor. Belli ki boyacı kutunun dibine ekmek banar gibi fırçayı balayıp zar zor tamamlamış işi. A harfinin ikinci bacağı gayet silik. En talihsiz son harf N ise mantık yoluyla çıkarılıyor. Erkan'ın sonu olsa olsa ne olabilir, ne olabilir? Çünkü orada boya tamamen bitmiş, talihsiz son harf fırçada kalan boya bulaşığıyla gayet pastelce var edilmeye çalışılmış, yazının güneşte solmasından ötürü de neredeyse kaybolmuş. İlk bakışta Erka isimli bir kurumla karşı karşıyayız, Enka gibi. Ciddi bir durum yani. Ne mutfakımsı barakada ne verandada kimse yok. Bir terk edilmişlik havası gözümleniyor. Barakanın gerisindeki çayırda birkaç çadır, yanlarında park edilmiş arabalar var. Ardına kadar açık camsız kapıdan girip oturdum bir masaya. Sigara yaktım, daha bir nefes çekemeden derenin kıyısındaki bir ağacın arkasından pembe gömlekli, blue jeanli, güneş gözlüklü, uzun boylu, gençten bir adam fırladı, sanki ışınlanmış gibi masanın başına dikildi. ''Merhaba abi, hoş geldiniz. İçecek alkollü bir şey var mı? Bira var abi. Soğuk mu? Tabii abi. Ver o zaman.'' Hızla mutfakımsı bölüme yöneldi Erkan. Verandamsı mekanı mutfakımsı barakadan ayıran duvarsallık ve onun dikine uzantısı adaşı gene ahşap bir evin yıkıntısının nostaljik ve eprimiş parçaları, kim bilir nereden yadigar, sunta ve menşei belirsiz tahta parçalarından oluşturulmuş, denize bakan üçüncü duvarımsı durum camsız çerçevelerden ibaret, dereye bakan cepheye duvar düşünülmemiş, atmosferi balıklandırmak üzere dantel mahiyetinde eternit tavandan balıkçı ağları, kimi deniz hayvanı kabukları sarkıtılmış. Yıkıntı evlerin nostaljik tahtaları üstüne alt alta üç satır biçiminde taze balık bulunur, ekmek arası balık, midye yazılmış. İlk satırın harfleri daha büyük ve kırmızı plastik boyayla nakşedilmiş. İkinci satır belli ki daha sonra el yazımsısı daha zayıf biri tarafından hiyerogliflenmiş. Bir gün alelacele yazılması gerekmiş duygusunu veren kirli sarı plastik boyayla daha büyük punto ile gelişi güzel karalanmış üçüncü satır korkarım Erkan'ın eseri. Sanırım çevreden yıkılan evlerden edindiği inşaat malzemesi ve yeni yapılanların badanasından arta kalan boyalarla kurumsallaştırmış balıkçı kondusal konumu. Sunta ağırlıklı ana arka duvarsallık üstünde herhalde limandaki teknelerden birinin boyanması sırasında arta kalmış metalik bir gemi boyası kutusunun dibine sünger banarak restaurant yazılmış. Bildiğim kadarıyla lokanta hiçbir dilde böyle yazılmıyor. Ben bilmiyor olabilirim, belki Norveççesi öyledir ama Norveç'te değiliz ki Erkan. Bu hangi dilde lokanta demek olduğunu bilmediğimiz fosforlumsu kahverengimsi yazının sol üst tarafına Atatürk'ün kalpaklı bir fotoğrafı çerçevesizce raptiyelenmiş, cam sevmezken çerçeve perver müessesede. Raptiyelenmiş Atatürk'ün altında ailesinin resme çok yatkın olduğunu sandığı, gerizekalı 4 ya da 5 yaşlarında bir çocuğun ispirtolu kalemlerle çizip renklendirdiği bir gemi resmi. Herhalde bir gün o aile buraya balık yemeye gelmiş, anne gelmişken denize gireyim bari diye işi büyütmüş, ben girmeyeceğim zaten mayom yok, denize diye gelmedik ki ne halim varsa gör tavrını benimseyen sıkıntılı baba, kafasını sürfüleleyen çocuğa ispirtolu kalemleri dayayıp otur resim yap, bana hiçbir şey sorma diyerek yeni biralar söylemiş. Bira satışının hızlanmasından mutlu Erkan, çocuğun ana duvarsala bu şaheseri nakşetmesine izin vermiş. Olsa olsa öyle bir hikaye. Babanın çocuğa sadece 3 renk ispirtolu kalem alması da salaklaştırıyor resmi. Belki de Erkan'ın hiperaktif bir çocuğu var, bir müşteri unutmuştu o 3 kalemi. Buz gibi birayı getirdi Erkan. Midye var mı? Maalesef abi. Buranın midyesi meşhurmuş. Oraya da kocaman yazmışsınız. Artık çıkmıyor abi. Burada yenilen Marmara midyesi. Başka bir emriniz var mı? Hayır, teşekkür ederim. Kapıdan çıktı, dışarıda veranda konumuna bitişik, müessesenin bahçe bölümünü oluşturan, limana bakan camsız çerçevelerin önündeki, mavi ve beyaz damalı örtülü biricik masaya oturdu, sigara yaktı, denize doğru üfledi dumanını, Karadeniz rüzgarı geri püfürdü dumanı. Dere tarafından ipini koparmış bir eşek koşarak Erka tesislerine doğru saldırıya geçti. Erkan ayağa kalktı, eliyle bir işaret yaparak anlaşılamayan kovucu sesler böğürdü. Hayvan yön değiştirerek koşturmasını limana doğru sürdürdü. "Manyak bu eşek abi," diye söylendi Erkan. Manyak diye sahibi onu iple ağaca bağlıyormuş. O da susayınca ipini koparıp dereden su içmeye gidiyormuş. Hayvanın manyaklığı susamaktan ibaret. Eşeğin sahibi manyağın biri herhalde. Çıktım Erka kuruluşlarından, derenin üstündeki yıkılmamış ama ilk fırsatta yıkılmaya domuzlanan köprücükten geçip kumsala ulaştım. Ayakkabılarımı çıkarıp yürümeye başladım denize doğru. Ayak parmaklarımın arası, orası burası kum doldu. Evet, işte tatildeyim, dalgaların sesini duyuyorum. Giderek yaklaşıyorum denize. Kalabalık değil sahil. Pantolon paçalarımı sıvayıp giriyorum kumsala vuran dalgaların içine. Neredeyse diz altıma kadar geliyor sular. Denize girmiş, hatta yüzmüş bile sayılırım. Çocuk gibi seviniyor, iki kolumu kuş kanadı gibi yana açıp "Yehu!" gibi anlamsız bir ses çıkarıyorum. Kumsaldaki birkaç kişi dönüp garipçe bana bakıyorlar. Tedirgin olarak turistmişim havasına geçip el sallıyorum onlara. "Hello!" Neredeyse hepsi hello diye el sallıyorlar bana. Bir turist gibi elimde ayakkabılarım yanlarından geçip, ben geçmeden yıkılma lütfen duygusuyla derenin üstündeki köprümsüyü aşıp, Erka tesislerinde ayağımın kumunu temizleme molası verip bira söylüyorum. Erkan anında sunuyor. Veranda konumuna bitişik dışarıki biricik masada iki adam oturmuş, balık ve rakı ve beyaz peynir üçlemesindeler, hararetle bir şey tartışıyorlar. Erkan da masanın başında dikilmiş olarak katılıyor açık oturuma. Konu çadır sorunsalı. Bu iş çok karıştı. Kaymakam bastırıyor. Olaylar politik abi. Sabri dedi ki, muhtar kaymakamdan daha yetkili. Öyleymiş yani. Çünkü muhtar seçilmiş, kaymakam atanmış. Bu durumda muhtarın yetkileri çok daha önemliymiş. Bence muhtarla konuşmak lazım dedi. Kıçını denize dönmüş, kirli beyaz gömleğinin bütün ön düğmeleri açık, göbeğine özgürlük tanımış olan kıvırcık saçları aklaşmış tıknaz adam. Hükümet bastırıyor be yahu be. Hiçbir zaman alamazlar buradan oy. İntikam alırlar be yahu. Vur Trakya'ya, vur Trakya'ya diye dikledi Trakya rakısını, kıçı tesise, yüzü denize dönük olan, zayıf mavi gömleğinin üstüne yelek giymiş kasketli adam. Üstünde birkaç çadırın bulunduğu arkadaki çayırlık ve bütün buralar hazineye aitmiş, çadır kurmak için liman idaresinden parayla kiralanıyormuş. Erkan da aynı konumdaymış, balıkçıl kondusu için kondu bastı parası ödüyormuş. Kaymakamlık da burada böyle bir kamping düzeni olacaksa, tuvaleti duşu olan bir kabin ya da karavan gerekliliği zorunluluğunda ısrar ediyormuş. Kaymakam haklı. Bira içtik, işenecek yer yok. Gidip bir ağaç altına mı, kurbağalara değişik asitli bir kokteyl sunmak üzere dereye mi yapacağım? Onlara kalsa kaymakam bize taktı. Yıkılmamakta direnen dere üstündeki köprüyü aşarak denizden dönen, kenarı beyaz çizgili kırmızı uzun mayolu ıpıslak Kel Bey geçiyorken dışarlak masadaki adamlarla selamlaşıp ayaküstü konuya ayraç oldu. Ben arabada yatıyorum geceleri. Nasıl yani? Yenge de mi arabada yatıyor diye sordu. Gömleğinin hiçbir düğmesini iliklemeyerek tatil duygusunu imbikleyen adam. Yok, o çadırda uyuyor. Çadır buradaki konumumuzu koruyalım diye var. Liman para bulamıyormuş, tuvalet duş yaptıramıyormuş. Gelecek yıl ne olacağı belli değil. Çadır yerimizi koruyalım diye devamlı parasını veriyoruz diyerek çadırına doğru yürüdü kıçından su damlayan ıpıslak Kel Bey. Karşımdaki derenin yüzeyi nilüfer tarlası, bir yapraktan öbürüne cirit atıyor kurbağanın bin türlüsü. Bu da öbür koydaki gibi denize akışı kapanmış bir dere, bir uzun durgun su. Karadeniz dalgasının sesiyle öpüşüyor kurbağa vıraklaması. Eskiden gürül gürül akarmış dere, yukarılara baraj yapmışlar, akamayan dereyi nilüferler, kurbağalar mekan tutmuşlar. Dere kıyısındaki küçük bir iskeleye bağlı kayıklar var. Kimin bu kayıklar? Kiralık, Ahmet abinin kayıkları diyerek iskeleye oturmuş, yeni doğmuş iki köpek yavrusuyla oynaşan adamı gösterdi. Köpeği 7 tane yavruladı, 5'i öldü. Son 2 yavruyu yaşatmaya uğraşıyor işte. Rüzgarıyla sarhoş ediyor adamı çok zula, masalımsı eski korsan limanı, ufkumuz berdaim dalgalı Karadeniz. Usulca iniyor akşam kıyı köye, kurbağa sesleri giderek artmaya başladı. Hesap istedim. Gönlünden ne koparsa abi diye sırıttı Erkan. Nasıl yani? Her şeyin bir fiyatı yok mu? Önemli değil abi, gönlünden ne koparsa diyerek hunhar sırıtmasını sürdürdü. Kopmazsa diye hiç beklemediği karşı sırıtmada bulundum. Canın sağ olsun abi. Üstü kalsın diyerek sıkıştırdım parayı eline. Gayet mutlu oldu, teşekkür etti. Elbette alması gerekenden fazlaydı. İyi bulmuş dümeni. Neredeyse dilencimsi bir tavırla boynunu büküp gönlümüzü mıncıklayarak duygusallığımızı sömürüyor. Liman dönüşü köy kahvesinde mola verdim. Kahvede hiçbir şey yapmadan oturup çay içen köylülere nilüferlerle kaplı derenin adını sordum. Birbirlerine baktılar. Dere dedi birisi. Kurbağalı dere dedi yanındaki kasketli. Kazan deresi dedi çay ocağının yanındaki masada yalnız çay içen. Markette kalan son gazeteyi alarak güneş batarken motele döndüm. Giriş katındaki lokantaya oturdum limana karşı. Liman fenerleri geceyi karşılıyor. Birbirinden 1 saniye arayla 3 saniyede bir yanıyor limanın giriş fenerleri. Biri yeşil, biri kırmızı, sancak ve iskele durumu. Birdenbire kırmızı yanmamaya başladı. Sanırım arızalandı. Yanmasın ne olacak? Balıkçılar ezbere biliyorlar yolu. Sabah kahvaltımı odada edebilir miyim diye sordum garsona. Tabii abi. Fakat odada telefon yok. Uyandığımı, kahvaltı istediğimi nasıl bildireceğim? Duraladı garson. Onların prizleri var odalarda ama daha telefonlar takılamadı diye yanıtladı. Tamam peki, uyanınca cep telefonumdan moteli ararım. Olur abi. Bassam gaza 2 saatte giderim İstanbul'a, kumruları görür, yem su verir, biraz guruldaşır, gün batımına buraya yetişirim, bir süre daha huzurlu kalabilirim burada. Burada mı kalmalıyım? İstanbul'a dönüp gündüzleri bir yerlere gidip akşam eve dönsem daha iyi herhalde. Denize girmiyorum, girsem bile yüzme diye bir durumum yok. Nedir benim bu deniz kıyısı takıntım? Belki hiç yüzemediğim, yüzmeyi bilmediğim için. Çocukken kıyıya vuran dalgaların üstünde kaymaca oynarken, daha yüzmeyi öğrenemeden Osman boğulup ölmeseydi belki öğrenebilirdim. 13. ayrımın sonu, sayfa 199.